Ayrım 12, sayfa 127. Geride Dan, Harry, Percy ve zincirli mahkum kaldı. Yeterli olurdu, yeterli olmalıydı. Eğer elleri ve ayakları zincirli, sıskacık taşralı odanın karşısında gevşemeselerdi. Mahkumları yeşil yoldan geçirirken aldığımız düzende onu Eyblon kapısına kadar 12 adım yürüttüler. Harry solunda, Dan sağında, Percy de elinde copu arkasındaydı. Bunu bana hiç kimse söylemedi ama o copun elinde olduğunu biliyorum. Percy o kahrolusu copunu pek severdi. Bana gelince ben o sıcak yere gidene kadar Wharton'un evi olacak hücrede oturmuş bekliyordum. Koridordan aşağı tecrit odasına doğru giderken sağdaki ilk kapıydı bu. Elimde bloknotumla tüm düşündüğüm konuşmamı yapıp buradan çıkmaktı. Karnımdaki acı yine kendini hissettirmeye başlamıştı ve odama kapanıp onun geçmesini beklemeyi istiyordum. Dan kapıyı açmak için öne doğru çıktı. Kemerindeki desteden anahtarları seçti ve kilide soktu. Wharton tam Dan anahtarları çevirip kapı tokmağını tutarken canlandı. Bir çığlık, bir çeşit asi çığlığı atıp Harry'i bir an için Percy'de olan biten süresince hareketsiz bıraktı. Ben o çığlığı hafif aralık kapıdan duydum ve önce hiç insan sesine benzetemedim. Her nasılsa avluya bir köpeğin girmiş ve yaralanmış olduğunu, belki de mahkumlardan birinin hayvana bir çapayla vurmuş olduğunu düşündüm. Wharton kollarını kaldırdı. Bileklerini bağlayan zinciri Dan'ın başının üzerinden geçirdi ve boğazını sıkmaya başladı. Dan boğuk bir çığlık atıp öne, soğuk elektrik lambalarıyla aydınlatılmış küçük dünyamıza doğru atıldı. Wharton engel olmadı, hatta onu itekledi bile. Bir yandan da bağırıyor, saçma sapan sözler söylüyor, hatta gülüyordu. Kollarını dirsekten kıvırmış, yumrukları Dan'ın kulakları hizasında, zinciri elinden geldiğince sıkıyor, ileri geri kaydırıyordu. Harry Wharton'un sırtına bindi. Bir eliyle oğlanın yağlı sarı saçlarına yapışıp diğer yumruğunu bütün gücüyle yanağına indirdi. Üzerinde hem bir cop hem de tabanca olmasına karşın o heyecan içinde ikisini de çekmemişti. Daha önce de mahkumlarla sorunlarımız olmuştu tabii ama hiçbiri bizi Wharton gibi gafil avlayamamıştı. Adamın sinsiliği görülmemiş bir şeydi. Daha önce böylesini hiç görmemiştim, daha sonra da görmedim. Üstelik güçlüydü de. O kendini bırakmışlığı birdenbire geçivermişti. Harry daha sonra bunun her nasılsa canlanmış çelikten bir reyin üzerine atlamak gibi bir şey olduğunu söyledi. İçeri giren ve masaya doğru yaklaşan Wharton sol tarafına dönüp Harry üzerinden savurdu. Harry masaya çarpıp yere serildi. ''Yuppi çocuklar!'' diye bir kahkaha attı Wharton. ''Harika bir parti değil mi, ne dersiniz?'' Wharton hala gülerek ve çığlıklar atarak yine zinciriyle Dan'ın boğazını sıkmaya koyuldu. Neden olmasındı ki? Hepimizin bildiğini Wharton da biliyordu. Onu yalnız bir kez kızartabilirdik. ''Vur ona Percy, vur ona!'' diye bağırdı Harry ayağa kalkmaya çalışırken. Ama Percy copu elinde, gözleri birer çorba tabağı kadar kocaman açılmış, orada öylece duruyordu. İşte beklediği fırsat çıktı diye düşünebilirsiniz. O sopasını kullanabilirdi. Ama bunu yapamayacak kadar korkmuş ve şaşırmıştı. Karşısındaki dehşet içinde küçük bir Fransız ya da kendinden geçmiş görünen siyah bir dev değildi. Karşısındaki fırtına gibi esen bir şeytandı. Wharton'un hücresinden fırladım ve bloknotumu bırakıp tabancamı çektim. O gün ikinci kez karnımı ısıtmaya başlayan enfeksiyonu unutuvermiştim. Wharton'un bomboş ifadeli yüzünü ve boş bakışlarını anlattıklarında doğruyu söylediklerinden hiç kuşku duymadım ama benim karşımda gördüğüm Wharton o değildi. Benim gördüğüm bir hayvanın yüzüydü. Zeki bir hayvanın değil de kurnaz bir hayvanın yüzü. Ve zulüm ve zevk, evet, o yaratılışında var olanı yapıyordu. Yer ve koşullar hiç önemli değildi. Bir diğer gördüğümde Dan Stanton'un kırmızı şişmiş yüzü oldu. Gözlerimin önünde ölüyordu. Wharton tabancayı görüp Dan'ı ona doğru çevirdi. Birini vurmak için ötekine de vurmam gerekecekti. Dan'ın omzunun üzerindeki pırıl pırıl mavi bir göz silahımı ateşlemem için bana meydan okuyordu. 3. Bölüm Kafi'nin Elleri 1. Dönüp yazdıklarıma baktığımda şimdi kalmakta olduğum Georgia Pines'ı bir huzur evi olarak tanımladığımı görüyorum. Burayı işletenler bunu duysalar hiç memnun olmazlardı. Dobby'ye koydukları ve olası müşterilerine gönderdikleri broşürlerde buranın emeklilik çağındaki Lidge için son derece modern bir dinlenme tesisi olduğunu söylüyorlar. Bir danışma merkezi bile varmış, broşür öyle diyor. Burada yaşamak zorunda olanlarsa parantez. Broşür bizim için mahkumlar demiyor ama ben bazen diyorum. Ona TV salonu diyorlar. Gündüzleri TV salonuna pek inmediğim için buradakiler beni biraz burnu büyük sanıyorlar ama benim dayanamadığım insanlar değil programlar. Dünya başımıza yıkılıyor ama gel gör ki TV yıldızlarının bütün aldığı da kısa etekli kadınlarla ve gömleği açık erkeklerle sevişmek konusunda konuşmak. Her neyse, yargılama seni de yargılarlar der İncil. O yüzden kürsüden ineyim. Söylemek istediğim şu ki, eğer ayak takımından beyazlarla vakit geçirmek isteseydim, 2000 ötedeki mutlu tekerlekler Trailer Parkı'na giderdim. Cuma cumartesi akşamları bütün polis arabaları ışıklarını yakıp sirenlerini öttürerek oraya akın ederler sanki. Yakın arkadaşım Eleni Connelly de aynı şeyleri hissediyor. Eleni 80 yaşında, ince uzun, hala dimdik ve uyanık bakışlı. Çok zeki ve görmüş geçirmiş biri. Çok yavaş yürüyor çünkü kalçalarında bir sorun var. Ve ellerindeki romatizmanın da onu çok rahatsız ettiğini biliyorum. Tıpkı bir kuğu gibi, uzun, çok güzel bir boynu ve açık bıraktığında omuzlarına dökülen uzun güzel saçları var. Hepsinden iyisi benim garip ya da kibirli birisi olduğumu düşünmüyor. Birlikte epey vakit geçiriyoruz, Eleni ile ben. Eğer gülünç denecek kadar garip bir yaşa gelmiş olmasaydım, sanırım onun hanım arkadaşım olduğunu söyleyebilirdim. Yine de özel bir arkadaşı olmak işte o kadar pek de fena değil. Hatta bazı bakımlardan daha bile iyi. Kız ve erkek arkadaşı olmanın getirdiği sorunların ve kalp ağrılarının büyük bölümü artık bizden geçmiş. 50 yaşın altında hiç kimsenin buna inanmayacağını bilmeme rağmen, zaman zaman kor halindeki ateşim kamp ateşinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Garip ama gerçek. Gündüzleri TV seyretmiyorum. Bazen yürüyüşe çıkıyorum. Bazen kitap okuyorum. Yaklaşık son bir aydır en çok yaptığım iş ise limonluktaki bitkilerin arasında oturup bu anılarımı kaleme almak. Orada daha fazla oksijen olduğunu düşünüyorum ve belleğime yardımcı oluyor. Ama bazen uykum kaçınca gizlice aşağı inip televizyonu açıyorum. Georgia Pines'ta paralı kanallar falan yok. Sanırım öylesi bizim danışma merkezimize fazla pahalıya patlardı. Ama en çok izlenen kablolu yayınlar var. Bu da Amerikan filmleri kanalının olduğu anlamına geliyor. Hani şu çoğu filmlerin siyah beyaz olduğu, parantez, eğer sizde yoksa diye açıklıyorum. Ve kadınların hiçbirinin üzerindekileri çıkarmadığı kanal. Benim gibi ihtiyar bir keçiyi dinlendiriyor böylesi. Çoğu geceler gizlice inip TV'nin önündeki çirkin yeşil kanepede uyuyakalmışımdır. Bir yandan da konuşan Katır Francis bir kez daha Donald Connor'ın başını dertten kurtarıyor. Ya da John Wayne Dodge'u temizliyor veya Jimmy Keaggy'ni birisine pis sıçan deyip silahını çekiyordu. Bazıları karım Jen ile, parantez, yalnızca kız arkadaşım değil en iyi arkadaşım, birlikte seyrettiğimiz filmlerdi. Ve şimdi bana huzur veriyorlar. Giydikleri giysiler, konuşmaları, yürüyüşleri, hatta geri plandaki müzik, bütün bunlar bana huzur veriyor. Sanırım bana çoğu sakinin alt bezi ya da naylon külot giydiği bir huzur evinde küfleyen bir ihtiyar değil de hala dünya yüzünde gezinen genç bir adam olduğum günleri anımsatıyor. Ancak bu sabaha karşı seyrettiklerimin huzur veren hiçbir yanı yoktu. Hem de hiç. Eleni zaman zaman MSC'nin sabah kuşların matinesi için bana katılır. Sabahın 4'ünde başlar o program. Eleni pek bir şey söylemez ama romatizmalı ellerinin çok ağrıdığını biliyorum. Ve artık verdikleri ilaçların da pek yararı dokunmuyor. Bu sabah beyaz kadife sabahlığı içinde bir hayalet gibi süslerek içeri girdiğinde beni derin kanepeye oturmuş, eskiden bacağa benzeyen cılız değneklerin üzerine eğilmiş, dizlerimi kavrar ve hala bir fırtınaya tutulmuş gibi sarsılmama neden olan titremeleri geçirmeye çalışırken buldu. Baştan ayağa buz kesmiştim. Yalnızca karnım 1932 sonbaharında hayatımı zehir eden o itirar yolları enfeksiyonun hayaliyle yanıyor gibiydi. John Caffey'nin, Paul Sweatmore'un ve Ecil Fale Mr. Jingles'ın sonbaharında. William Wharton'un da sonbaharıydı o. Paul diye bağırdı Eleni ve yanıma koşturdu. Karşılarındaki paslı çivilerin ve kırık camların izin verdiği kadar hızlı yani. Paul ne oldu? Geçer şimdi dedim ama bu sözler pek inandırıcı gelmiyordu. Tıkırdamak isteyen dişlerimin arasında düzensizce dökülürken bir iki dakika sonra hiçbir şeyciğim kalmaz. Yanıma oturup kolumu omzuma doladı. Eminim dedi. Ama ne oldu Tanrı aşkına Paul, hayalet görmüş gibisin. Gördüm de diye düşündüm ve ancak gözlerinin iri iri açıldığını görünce bunları yüksek sesle söylediğimi anladım. Pek değil dedim ellerini okşarken, parantez, nazikçe, çok nazikçe. Ama bir an için Eleni, aman Tanrım. Hapishanede gardiyan olduğun günlerden kalma bir şey mi diye sordu. Limonlukta yazdığın o günlerden mi? Başımı salladım. Bizim ölüm koğuşu üzerinde çalışıyordum. Biliyorum. Yalnız biz ona yeşil yol derdik. Yerdeki yeşil mahallelerin yüzünden. 32 sonbaharında o vahşi genç adam geldi. Adı William Wharton'du. Kendini bildi kit sanıyordu. Hatta koluna dövmesini bile yaptırmıştı. Daha delikanlı sayılırdı ama çok tehlikeliydi. Kurt Anderson'un o zamanlar müdür yardımcısıydı. Onun hakkında neler yazdığını hala anımsayabiliyorum. çok çılgın ve bundan gurur duyuyor. Barton 19 yaşında ve hiçbir şeye aldırmıyor. Son üç sözcüğün altını çizmişti. Omuzlarıma dolanan el şimdi sırtımı ovuyordu. Sakinleşmeye başlamıştım. O an elini Connelly'yi sevdim ve ona da dediğim gibi yüzünü öpebilirdim. Belki de öpmeliydim. Yalnız ve korkmuş olmak herhangi bir yaşta çok kötü ama sanırım en fenası yaşlıyken. Fakat aklımda başka bir yük vardı. Eski ve hala tamamlanmamış şu işim yükü. Her neyse dedim, haklısın. Wharton'un koğuşa gelip neredeyse Dan Staunton'u öldüreceği gün hakkında bir şeyler karalıyordum. O zamanlar birlikte çalıştığım adamlardan birini yani. Bunu nasıl yapabildi diye sordu elini. Zalimlik ve dikkatsizlik dedim ciddi ciddi. Zalimlik Wharton'dan, dikkatsizlik de onu getiren gardiyanlardan. Asıl hata Wharton'un kelepçelerindeydi. Aradaki zincir biraz fazla uzundu. Dan Avalon kapısını açarken Wharton tam arkasındaydı. Her iki yanında da gardiyanlar vardı. Ama Anderson haklıydı. Vahşi bir böyle şeylere aldırmıyor bile. Kelepçelerini Dan'in başının üzerinden geçirip onu boğmaya başladı. Elini ürperdi. Her neyse bütün bunları düşünmeye başladım ve uykum kaçtı. Bu yüzden buraya indim. Televizyonu açtım. Belki senin de ineceğini ve biraz beraber olacağımızı düşündüm. Güldü ve tam kaşımın üzerinden alnımı öptü. Eskiden Cem böyle yaptığında bütün vücudum ürperirdi. Eleni bu sabaha karşı aynı şeyi yapınca yine tüylerim diken diken oldu. Sanırım bazı şeyler hiç değişmiyor. Ve televizyonda kırklardan kalma eski bir gangster filmi vardı. Ölüm Öpücüğü diye ismi. İçimden yine titremeler geliyordu. Bastırmaya çalıştım. Richard Whitmore oynuyordu dedim. İlk önemli rolüydü sanırım. Cem'le birlikte görmemiştik o filmi. Genellikle hırsız polis filmlerini seyretmezdik. Ama bir yerlerde Whitmark'ın punk olacak harika bir performans gösterdiğini okumuş olduğumu anımsıyorum. Öyleymiş gerçekten. Solgun yürümekten çok süzülüyor ortalıkta. İnsanlara hep aylak diyor. İspiyonculardan söz ediyor hep. İspiyonculardan ne çok nefret ettiğinden. Bütün çabama rağmen yine titremeye başlıyordum. Elimde değildi. Sarı saçlar diye fısıldadım. İnce telli seyrek sarı saçlar. Tekerlekli iskemledeki yaşlı bir kadını merdivenlerden aşağı ittiği yere kadar seyrettim, sonra kapattım. Sana Wharton'u mu hatırlattım? Wharton'un kendisiydi o, dedim. Aynı hayattayken olduğu gibi. Paul diye başladı ve durdu. TV'nin boş ekranına baktı. Parantez. Üzerindeki kablolu yayın alıcısı hala açıktı. Kırmızı tabloda 10 yanıyordu. NBC kanalının numarası. Sonra gözlerini bana çevirdi. Ne diye sordum, ne var Eleni? Bana bunları yazmaktan vazgeçmemi söyleyecek diye düşünüyordum. Şimdiye kadar yazdığım sayfaları yırtıp atmamı ve artık bırakmamı söyleyecek. Söylediği şunlar oldu. Bunun seni durdurmasına izin verme. Ona baka kaldım. Ağzını kapat Paul, sinek kaçacak. Özür dilerim yalnızca şey. Sana tam tersini söyleyeceğimi sanmıştın değil mi? Evet. Ellerimi avuçlarının içine aldı. Parantez. Nazikçe, çok nazikçe. Parmakları uzun ve güzel, eklemleri çarpık ve çirkindi. Ve öne eğilip hela gözlerini mavi gözlerime dikti. Sol gözü yeni başlayan bir kataraktın etkisiyle hafifçe donuklaşmıştı. Yaşamak için çok yaşlı ve kırılgan olabilirim, dedi. Ama düşünemeyecek kadar yaşlı değilim. Bizim yaşımızda birkaç uykusuz gecenin ne zararı olur ki? Ya da TV'de bir hayalet görmenin. Bana gördüğün tek hayaletin bu olduğunu söyleyebilir misin? Müdür Morris'u, Harry Terwilliger ile Bruce Howell'ı düşündüm. Annemi, Alabama'da ölen eşim Jane'i düşündüm. Hayalet ne demek iyi biliyordum ben. Hayır dedim, gördüğüm ilk hayalet değildi. Ama elinde bir şok oldu çünkü ta kendisiydi. Beni yine öptü, sonra yüzünü buruşturarak kalktı. Elleriyle kalçalarının üstüne bastırdı. Sanki dikkatli olmazsa kalça kemikleri cildinden fölye verecekmiş gibiydi. Sanırım TV konusunda fikrimi değiştirdim, dedi. Kara bir gün, gece için sakladığım fazladan bir ilacım var. Sanırım onu yutup yatacağım. Belki sen de böyle yapmalısın. Evet dedim, sanırım öyle. Çılgınca bir an için birlikte yatmamızı önermeyi düşündüm. Sonra gözlerindeki donuk acıyı görüp vazgeçtim. Çünkü evet diyebilirdi ve bunu yalnızca benim için demiş olurdu. O da iyi olmazdı. TV salonundan yan yana çıktı. Parantez. Alay etmiş olmak için bile öbür ismiyle şereflendirmeyeceğim orayı. Ben adımlarımı onun ağır ve dikkatli adımlarına uyduruyordum. Kapılı kapılardan birinin arkasında kötü bir düşün pençesinde kıvranan birisinin inlemeleri dışında bina sessizdi. Uyuyabilecek misin dersin diye sordu. Evet sanırım dedim ama uyuyamayacaktım tabii. Güneş doğana dek yatağımda yatıp ölüm öpücüğünü düşündüm. Richard Whitmark'ın deli gibi kıkırdayarak yaşlı kadını tekerlekli iskemleye bağlamasını, sonra da merdivenlerden aşağı itmesini seyrettim hayalimde. İspiyonculara böyle yaparız işte dedi ona. Sonra yüzü Ebru'ya yeşil yola geldiği günkü William Wharton'un yüzüne dönüştü. Yitmek gibi gülen, ne partama değil mi diye bağıran Wharton'un. Kahvaltı etmeye zahmet etmedim. Olan bitenden sonra olmazdı. Yalnızca buraya limonlu anip yazmaya başladım. Hayaletler mi? Elbette. Hayaletler hakkında her şeyi bilirim ben. 2. Yuppi beyler, ne partama değil mi? Wharton bir yandan bağırıp kahkahalar atarak deniz zincirleriyle boğmaya devam etti. Neden olmasın? Den'in, Harry'nin ve arkadaşım Bruce Howell'ın bildiğini Wharton da biliyordu. İnsanı yalnızca bir kez kızartabilirlerdi. Harry Torvillager, vur ona diye bağırdı. Wharton'la boğuşmuş, işler ilerlemeden durdurmayı denemiş ama Wharton onu üstünden atmıştı ve şimdi de Harry ayağa kalkmaya çalışıyordu. Percy, vur ona! Ancak Percy elinde copu, gözleri çorba çanağı gibi yüz yuvarlak orada öylece duruyordu. O Allah'ın cezası copunu çok severdi ve bunun tam da Court Mountain hapishanesine geldiği günden beri onu kullanmak için kıvranıp durduğu fırsat olduğunu sanırdınız. Ama şimdi zamanı geldiğinde fırsatı değerlendiremeyecek kadar korkmuştu. Bu karşısındaki Delacour gibi dehşet içinde küçük bir Fransız ya da Coffey gibi kendini bedeninden habersiz görünen siyah bir dev değildi. Bu fırtına gibi bir şeytandı. Wharton hücresinden çıktım. Elimdeki bloknotu bırakıp 38'lik tabancamı çektim. O gün ikinci kez karnımı yakan enfeksiyonu unutmuştum. Diğerlerini daha sonra Wharton'un ifadesiz yüzü ve donuk bakışları hakkında anlattıklarından hiç kuşku duymuyorum ama benim gördüğüm Wharton o değildi. Benim gördüğüm bir hayvanın yüzüydü. Zeki değil ama kurnaz bir hayvanın ve zalim ve zevk alan. Evet o ne için yaratıldıysa onu yapıyordu. Yerin ve koşulların önemi yoktu. Gördüğüm diğer şeyden Staunton'un kıpkırmızı şiş yüzüydü. Gözlerimin önünde ölüyordu. Wharton elimdeki tabancayı gördü ve Den'i ona doğru çevirdi. Öyle ki birini vurmak için mutlaka diğerini de vurmam gerekirdi. Pırıl pırıl bir mavi göz Den'in omzunun üstünden bana ateş etmem için meydan okuyordu. Arkalarında Percy'nin copu yarı havada kararsız durduğunu gördüm. Ve tam o sırada hapishane avlusuna açılan kapının eşiğinde ete kemiğe bürünmüş bir mucize göründü. Bruce Howell. Revir'in araç gerecini taşımayı bitirmişler. O da kim kahve ister diye sormaya gelmişti. Bir an bile duraksamadan hareket etti. Percy dişlerini takırdatan bir kuvvetle kenara duvara doğru itti. Kendi copunu çekti. Vadeleli sağ kolunun bütün gücüyle Wharton'un ensesine indirdi. Donuk bir çat sesi duyuldu. Neredeyse içi boş bir sesti bu. Sanki Wharton'un kafatasının içinde hiç beyin yokmuş gibi. Vedenin boynuna dolanan zincir sonunda gevşedi. Wharton boş bir çuval gibi yere yıkıldı. Dendi gözleri yuvalarından uğramış, bir eli boğazında yükselerek seslendi. Yanına düz çöküp sertçe başımı salladım. Tamam dedi soluk soluğa, dikkat edin ona. Eliyle Wharton işaret etti. Kilitle hücre. Bruton onu o kadar şiddetle vurmuştu ki hücreye ihtiyacı olduğunu sanmıyordum. Bence tabuda ihtiyacı vardı. Şansımız o kadar da yaver gitmedi ama. Wharton bayılmış ama ölmemişti. Bir tarafına yıkılmış, bir kolu ileri uzanmış, parmakları yeşil yolu marliyelerinin üzerinde gözleri kapalı yatıyordu. Yavaş ama düzenli nefes alıyordu. Yüzünde huzurlu bir gülümseme bile vardı. Sanki en sevdiğini dinleyerek uyuyakalmış gibiydi. Saçlarından hafifçe kan sızıyor, yeni hapishane gömleğinin yakasını kirletiyordu. Hepsi bu kadar. Percy dedim, bana yardım et. Percy kıpırdamadı. Duvarın yanında öylece dikilip durdu. İrileşmiş gözleri sabit bakıyordu. Tam olarak nerede olduğunu bildiğini sanmıyorum. Percy Allah kahretsin, tut şunu. Sonunda kıpırdadım ve Harry de ona yardım etti. Üçümüz birlikte baygın Wharton hücresine taşırken Brutal Den'in kalkmasına yardım etti. Ve Den iki büklüm eğilmiş ciğerlerine biraz hava çekerken onu bir anne şefkatiyle tuttu. Yeni sorunlu çocuğumuz 3 saat kendine gelemedi. Ama sonunda ayıldığında Brutal'ın şiddetli darbesinin hiç etkisi kalmamış gibiydi. Tıpkı hareket ettiği gibi ayıldı, hızlı. Bir an önce ranzasında ölü gibi yatıyordu. Bir an sonra parmaklıkların önünde durmuş bir kedi kadar sessizdi ve masada oturmuş olay hakkında rapor tutan bana gözlerini dikmiş bakıyordu. Sonunda birisinin beni seyrettiğini hissedince başımı kaldırdım ve işte orada ara ara dökülmüş siyah çürüyen dişleriyle sırıtarak bana bakıyordu. Onu orada görünce bir an yüreğim hopladı. Belli etmemeye çalıştım. Ama sanırım anlamıştı. Hey beceriksiz dedi. Bir dahaki sefere sıra sende ve bu kez atlamayacağım. Selam Wharton dedim elimden geldiği kadar yavan bir sesle. Bu koşullar altında sanırım hoş geldin konuşmama boş verebilirim, ne dersin? Sıratırken birazcık duraksadı. Beklediği tepki bu değildi. Ve herhalde başka koşullar altında olsa ben de bu tepkiyi vermezdim. Ancak Wharton baygınken bir şey olmuştu. Sanırım bu sayfaları yazarken sizlere anlatmak istediğim en önemli şeylerden biriydi bu. Şimdi bakalım bana inanacak mısınız?